Merhaba, burası Ata Radyo. Atatürk'ün hayatı, demokrasi ve özgürlükler, cumhuriyet, insanlar ve tarihi olaylarla ilgili yapmış olduğumuz yayınlardan bir diğeri burada başlıyor. Bu yayınımızda Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Almanya yolculuğunu Farih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı kitabından takip edeceğiz ve gerekli olması gereken yerlerde yorumlarımızı gerçekleştireceğiz. Kitaptan devam edelim. Almanya yolculuğu. İstanbul'da Pera Palas Oteli'ne indim. Artık her şeyin bitmek üzere olduğunu inanan, fakat bir kurtuluş yolu bulunacağından da umut kesmeyen bir adamın ruh hali içindedir. Bir gün kendisine Enver Paşa şu haberi gönderir. Almanya İmparatoru, padişahımızı umumi karargaha davet ettim. Böyle bir yolculuğa katlanabilecek halde değildir. Yerine veliaht gidecek. Onun yanında bulunmayı kabul eder misiniz? Veliaht ile böyle bir yolculuk yapmayı kendisi için faydalı görür. Hemen evet cevabı verir. Daha önce veliaht ile tanışmalıydım. Saraya başvurur. Buluşma gününde gider. Redingotlu prens bir kanepe köşesine, Mustafa Kemal de karşısına oturur. Sizinle tanıştığıma memnun oldum der. Biraz sonra seyahat edeceğiz değil mi? Evet, seyahat edeceğiz. Her sözden sonra gözlerini kapayıp kendinden geçmiş bir hali var. Hiçbir şey konuşulmaz. Asker selamlama gibi törenlerde ona kılavuzluk eder. Almanca iyi bilen Mustafa Kemal'in eski hocası Naci Paşa da beraberdir. Tren kalkınca veliaht kendisini salonuna çağırır. Yarınki padişahı tanıyacaktı. Merakla gider. Sarayda gördüğünden büsbütün başka bir adam. Gözleri açıktır. Mustafa Kemal'e dikkatle bakmaktadır. Affedersiniz Paşa Hazretleri. Birkaç dakika öncesine kadar kiminle seyahat etmekte olduğumu bilmiyordum. Bana anlatmamışlardı. Sizi pek iyi bilirim. Anafartalarda kazandığınız başarı herkesin de bildiği şeydir. Siz İstanbul'u kurtarmışsınızdır. Beraber olduğumuzdan pek memnunum. Aralarındaki konuşma ciddi ve samimi geçti. İstanbul'dayken anlaşılması kolay sebeplerin etkisi altında olmalıydı. Şimdi serbestti. Her gün kısa veya uzun bir konuşma oluyordum. Mustafa Kemal'de şu inanç belirdi ki, kendisini aydınlatarak, yakından ve içten destekleyerek bu adamla bir şey yapmak olanağı vardır. Eski hocası ve şimdi veliaht yaveri Naci Bey ile onu bu yolda hazırlamak faydalı olacağında anlaşmışlardı. Küçük bir kasabadaki karargahında imparatorla buluştular. Veliaht yanındakileri tanıttığı sırada bir eli göğsü üzerindeki düğmeler arasına sokulmuş olan imparator ötekisiyle Mustafa Kemal'in elini tutarak yüksek sesle "16. kolordu, anafartalar" dedi. Mustafa Kemal sıkıldı ve önüne baktım. İmparatora yanılıp "Ekselans" demekle bir de gaf yaptı. Sonra Hindenburg'a gittiler. Hindenburg, veliahta güven verecek sözler söylüyor. O da teşekkür ediyordu. Mustafa Kemal ses çıkarmadı. Fakat Ludendorff Kuzeybatı cephesi üzerinde başladıkları parlak saldırı savaşını anlatırken söze karıştı. Bunun parsiyel bir saldırı savaşı olduğunu söyledi ki, bundan ciddi sonuçlar elde edilemeyeceğini anlamış olduğunu gösterir. Ludendorff sözü orada bıraktı. Mustafa Kemal'in asker olarak öğrenmek istediği Alman ordusunun ne halde olduğuydu. Kaiser veliahtı görmeye gelecekti. Görüşmeler arasında yaver tercümanlığı ile veliaht adına Kaiser'den sordular. İmparatorun söyledikleri bize büyük ferahlık vermiştir. Ancak bir noktayı açık anlamak ihtiyacındayım. Türkiye'ye karşı düşman saldırısı durmadan ilerlemektedir. Eğer bu hücumlar devam ederse Türkiye yıkılacaktır. Bunları durdurmak için yeteri kadar teminat alamıyorum. Lütfen bu bakımdan beni aydınlatır mısınız? Bunun üzerine imparator hemen ayağa kalktı. Türkiye'nin sayın veliahtı, anlıyorum ki zihninizi bulandıranlar vardır. Ben size gelecekteki başarılarınızdan bahsettikten sonra şüpheniz kalmalı mıdır? İmparator kalktığı yere artık oturmadı. Ayrıldı, gitti. Akşam yemeğinde Hindenburg'la Mustafa Kemal arasında Türkiye'nin harp durumu üzerine konuşmaları da tatsız geçti. Mustafa Kemal durumu aldanmayacak ve avunmayacak kadar iyi bilmekteydi. Mustafa Kemal, veliahtı da kendi kaygılarını inandırmıştı. Gerçeği anlıyor musunuz? Konuştuğunuz Alman imparatorudur. Benim size arz ettiğim endişeleri giderecek bir tek kelime söyledi mi? Hayır. Sonra Batı cephesine gittiler. Veliaht seyirci, Mustafa Kemal sanatçı olarak dinlediler ve gördüler. Mustafa Kemal, cephedeki komutanın söyledikleriyle yetinmeyerek ateş hattına kadar gitti. Ağaçlara kadar tırmandı. Alman subayları tehlikeli durumda olduğunu kendisinden gizleyemediler. Mustafa Kemal umutluydu. Veliahta açıldı. Henüz padişah değilsiniz. Fakat Almanya'da gördüğünüz ki imparator, veliaht, prensler hepsi bir iş üzerindedir. Neden siz bütün işlerden uzak kalasınız? Ne yapabilirim? Dedi veliaht. İstanbul'a gider gitmez ordu komutanlığı isteyiniz. Ben sizin Erkan-ı Harbiye reisiniz, yani kurmay başkanınız olurum. Hangi ordunun komutanlığını? Beşinci ordu. Bu numaradaki ordu, Liman von Sanders'in emrinde bulunan veya bulunmak gereken ve Boğaz'ı savunacak orduydu. Vahdettin, bu komutanlığı bana vermezler, dedi. Siz isteyiniz. İstanbul'a gittiğim zaman düşünürüz. Bu umutlandırıcı bir cevap değildi. İstanbul'a dönüşlerinde rahatsızlanması üzerine bir ay kadar yatağından çıkmadı. Hekimler Viyana'ya gitmesini istediler. Bir ay kadar da Viyana yakınlarında bir sanatoryumda kaldı. Sonra Karlsbad'a gitti. Rahatsızlığı henüz tam geçmemişti ki 1918 Temmuz'un 5'inde İzmirli tanıdığı biriyle arkadaşı Karlsbad'da kaldığı yere gelip padişahın öldüğünü haber verdiler. Birkaç gün içinde tamamlayıcı haberler de aldı. İzzet Paşa yeni padişahın Yaver-i Ekrem'i olmuştur. Bu olay ilgi çekiciydi. Çünkü yaverlik değil, bir çeşit askeri danışmanlık yani kurmay başkanlığı gibi bir şeydir sandı. Bir müddet sonra yaveri kendisine hemen İstanbul'a gelmesi için bir telgraf çekti. Ciddi bir sebep olmadıkça dönmek istemediğinden bu yolda cevap yazdı. İkinci bir telgrafta İstanbul'a süratle gelmesi arzu buyurulduğu yazıldığından Temmuz sonlarında Karlsbad'dan hareket etti. İstasyonda karşılayan yaverinden öğrendi ki İstanbul'a dönmesini isteyen İzzet Paşa'ydı. Geldiğini bildirmesi üzerine Pera Palas Oteli'nde kendisiyle görüştü. İzzet Paşa hiçbir sebep olmadığını ancak Almanya yolculuğundaki yakınlığı devam ettirmenin faydalı olabileceğini düşünerek telgrafı yazdırdığını söyledi. Mustafa Kemal herhalde umumi durumun fenalığını gidermek için yeni padişahı yeni bir yöne çevirmek lazımdır. Bu yolda kendisiyle görüşmemi uygun bulur musunuz? Diye sordu. Doğru, dedi İzzet Paşa. Padişahın yaverliğine geçen hocası Naci Paşa ile padişahtan bir görüşme istedi. Saraydan olumlu yanıt geldi. Yolculuk arkadaşım Veliaht Vahdettin ile birkaç ay ayrıldıktan sonra yeni padişah Vahdettin'in salonuna Naci Paşa yanımda olarak girdim. O andaki duygularımı şöyle anlatabilirim. Tahta oturmadan önce çok şeyleri çok açık görüştüğümüz ve benim bütün fikirlerime katılır gibi görünen bu zat, acaba hükümdar olduktan sonra benim aynı yolda konuşmama izin verecek midir? Bunda duralıyordum. Bu duraksama duygusuyla karşı karşıya geldik. Beni çok nazik kabul etti. Daha fazla iyi yüz gösterdi. Oturdu, bana karşıda yer gösterdi. Bir de sigara verdi. Kendi sigarası için yaktığı kibriti bana uzattı. Doğrusu çok umutlandım. Kendisinden serbestçe konuşmak iznimi aldıktan sonra hemen başkomutanlığı kendiniz üstünüze alınız. Bir kurmay başkanı seçiniz. Her şeyden önce orduya sahip olmak lazımdır. Ancak ondan sonra düşünülebilecek kararlar uygulanabilir dedim. Vahdettin bu teklifim üzerine tıpkı ilk görüşmede olduğu gibi gözlerini kapadı ve az sonra şu yanıtı verdi. Sizin gibi düşünen başka kumandanlar var mı? Vardır. Düşünelim. Konuşmamız kendiliğinden bitmişti. İzin aldım. Birkaç gün sonra beni İzzet Paşa ile birlikte kabul etti. Umumi konular üstünde kaldık. Vahdettin çok ihtiyatlıydı. Günler sonra tekrar kendisiyle yalnız görüşmek istedim. Beni bu sefer de kabul etti. İlk teklifimde direnir yollu konuşmaya başladım. Hemen bana yanıt verdi. Paşa, ben her şeyden önce İstanbul halkını doyurmak zorundayım. İstanbul halkı açtır. Bunu temin etmedikçe alınacak her tedbir yanlış olur. Gözlerini kapadı. Ben tilki mizaçlı entrikanın yüzlerce örneğinden biri karşısında bulunduğumu üzülerek anladım. Bir fikir daha söylemekten kendimi alamadım. Çok doğru buyuruyorsunuz. Ama İstanbul halkını doyurmak için alınması gereken tedbirler zat-ı şahanenizi bütün memleketimizi kurtarmak için alınması gereken lüzumlu ve acele tedbirleri başvurmaktan alıkoyamaz. Bildirmeye mecburum ki yeni padişahın ilk hareketi kuvvetin sahibi olmak olmalıdır. Biraz tedbirsizce konuşmuştum. Verdiği cevaba şu sözler de karıştı. Ben Talat ve Enver Paşa Hazretleri ile görüştüm. Bunu söyleyen adam daha birkaç ay önce Talat ve Enver Paşalardan tiksindiğini söyleyen ve bunların memleketi yıkılmaktan başka sonuca götürmesi imkansız hareketlerini tenkit eden Vahdettin'di. Benim Vahdettin karşısında vicdan görevim sona ermişti. Ayağa kalktım, izin istedim. Gözlerini kapadı ve hiçbir kelime söylemeden elini uzattım. Biliyorsunuz tarihte Mustafa Kemal ile Vahdettin'in yapmış olduğu görüşmeler çok çeşitli anlatılır. Vahdettin'in Mustafa Kemal'i güya Anadolu'yu, İstanbul'u ve imparatorluğu korumak üzere, kurtarmak üzere Samsun'a gönderdiği şeklinde yazılar, çiziler, düşünceler ortaya atılır. Ancak görüyorsunuz ki Mustafa Kemal ile Vahdettin'in konuşmaları sadece Mustafa Kemal'in ona kendi fikirlerini söylemesi, karşılığında da Vahdettin'in bunlara olumsuz olarak yanıt vermesinden ibarettir. Mustafa Kemal'in düşüncesi, ülkenin kurtarılması, sadece İstanbul halkının değil, tüm halkın doyurulması ve memleketin bağımsız hale gelmesidir. Bağımsız hale gelmesi demek, hiçbir diğer büyük kuvvet, devlet ile herhangi bir anlaşma, tam bağımsızlığı engelleyecek bir anlaşma yapılmaması demektir. Fakat görülüyor ki o dönemde Mustafa Kemal dışında buna inanan pek az insan vardır. Mustafa Kemal düşüncelerini, yani memleketin kurtarılması ve halkın özgür hale getirilmesi, doyurulması, müreffeh bir ülke kurulması, bilime önem veren bir ülke kurulması için çabalarını her mevkiye karşı yapmıştır. Doğal olarak savaş içinde olunduğundan ilk görev memleketi kurtarmak, düşmanları memleket dışına çıkarmak olmuştur. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in yapmış olduğu tüm hareketler birincil öncelik olarak bunu görür. Bu konuda gerek İttihat Terakki yöneticileriyle, gerek padişahla, gerekse diğer kim ilgiliyse onlarla görüşüp kendi fikirlerini öne sürmekten çekinmemiştir. Almanya'ya gittiğinde Almanya'nın halini görmüş, Türkiye'nin daha doğrusu Osmanlı'nın halini zaten savaşta her cephede görmüştür. Ve kurtuluşun tek yapılması gerek kurtuluş için yapılması gereken tek şeyin de topyekün bir savaş olduğunun bilincindedir. Kimseye, hiçbir büyük devlete bağımlı olmadan, tabiri caizse kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini idrak etmiştir ve insanlara da bunu anlatmaya çalışmaktadır. Fakat gördüğümüz üzere Padişah Vahdettin buna olumlu yanıt vermemiştir. Hatta ve hatta olumlu yanıt vermemeyi bırakın, bir Almancı olan Enver Paşa'nın ve Talat Paşa'nın, ki onlar sürekli olarak zaten İstanbul'da olduklarından padişahla görüşüyorlardı, onların etkisi altında kendi tahtını korumaya yönelik adımlar, hareketler yapmaktadır. Söylediği bakın çok ilginç Vahdettin'in. İstanbul halkını doyurmak, İstanbul halkını doyurmak zorundayım. İstanbul halkı açtır. Peki Ankara halkı, Musul halkı, Bağdat halkı, İzmir halkı, Eskişehir halkı, Edirne halkı bunlar aç değil midir? Yani bu cümle bile İstanbul halkını doyurmak zorundayım, İstanbul halkı açtır cümlesi bile padişahın Osmanlı'dan kastının ne olduğunu anlamaya yeter. Zaten Sevr Anlaşması'nda biliyorsunuz, önerilenlerden bir tanesi padişahın kendi özel bir bölgesi olması İstanbul'da. Fakat onun dışında devlet diye, yani Osmanlı İmparatorluğu diye bir yapının kalmaması, ortadan kalkmasıydı. Ve padişah bunu kabul edecek derecede vatanına bağlı bir insan değildi. Sadece kendi tahtını, kendi geleceğini düşünen bir yapıdaydı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Almanya yolculuğu, Vahdettin'le olan görüşmeler, umarım size belirli bilgiler vermiş ve kafanızda Vahdettin'le Mustafa Kemal'in ilişkisinin nasıl bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ata Radyo podcastlerine devam edecek. Bizlere Twitter üzerinden Ata Radyo 1923 adresinden hesabından ulaşabilirsiniz. Ekonomi, siyaset, tarihi olaylar, demokrasi ve özgürlükler, insan hakları konularında podcastler hazırlıyorum ve sizlere sunuyoruz. Tekrar teşekkür eder. Bir sonraki podcastimizi dinlemenizi rica ederim. Hoşça kalın.